Haftalık programına hoş geldiniz. Bu hafta Rabia Naz cinayetiyle ilgili bir gelişme oldu. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Buna ilişkin biraz konuşacağız. Ardından işsizlik ödeneğine ilişkin. Buna ilişkin bazı gelişmeler var. İşsizlik ödeneği derken kısa çalışma ödeneğinin işsizlik fonundan karşılanması aslında buna ilişkin. Biraz konuşacağız. Ondan sonra ilk konuğumuz Devrim Dergisi yazarı Mithat Çelik. 15 Temmuz'un yıl dönümü vesilesiyle devlet içerisinde örgütlenen tarikatları daha fazla konuşacak. Ardından da FKF'li kadınlar adına şeyde arkadaşımız İstanbul Sözleşmesi'ni ve AKP'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışına ilişkin oluşturduğu yeni gündemi bizim için değerlendirecek. Bir şeyle başlayalım o zaman. Devrim Bey, haftanız nasıl geçti?
Ya açıkçası pek kötü bir hafta değildi. Gerçi de sosyalde, yani çeşitli dinlemlerde bu hafta yazılar çıktı. Benim de bir yazım yer aldı. Esasında o bir tartışma yarattı. O kısmı verimli oldu diyebiliriz ama sanırım sizin haftanız daha hareketliydi. Belki ondan bahsedebiliriz.
Ya benim gerçekten böyle solcu olmasam solculaşırdım ya şu haftada. Ya böyle uzun zamandır diş ağrısı çekiyorum. Böyle bir türlü devlette tedavi olmayı başaramadım. Önce şeye gittim işte. Devlet hastanesine baktım. Randevu verilmiyor. Gideyim bekleyeyim dedim. Orada da randevusuz gelirseniz almayacağız yazıyor. Yani böyle bir beni şeye soktular. Randevu alın diyor. Randevu almaya basınca da randevu yok diyor. Böyle bir loop'a girdim. O loop'tan çıktım. Döngüden kurtuldum. Okulun medikosuna gittim. Orada da doktor baktı. Diş çürümüş dedi. İyi dedim, ben de biliyorum onu. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız dedi. Nereye gideceğim? Yani özele git demeye getirdi o da. Hani devletle ilgili öneriler yaptı ama olacak gibi değil yani. Çünkü hangisinin tedavi edip hangisinin etmediğine ilişkin bilgi alamıyoruz. Alakasız yerlere 2 hafta sonrasında randevu alabiliyorum. Randevuda da hani o medikoda yaşadığımla aynı şeyi yaşayabilirim. Bakıp bu çürümüş diyebilirler. O yüzden özele gitmek durumunda kaldım. Orada da zaten hem böyle fazla dişimin çürümüş olduğunu öğrendim. Bir de ciddi yüksek fiyatlar. Neyse, kanal tedavisi başladı. Şu an en azından ağrım geçti. Ama o kanal tedavili dişimi de kırdım. Oradan da ayrı bir masraf çıktı. Biraz moralsiz bir hafta oldu yani. Yani gerçekten sağlık meselesinin, bir de bu diş yani. Hani öyle şey de değil. Keyfi bir şey de değil yani. Buna böyle estetik muamelesi yapmaları ayrıca rahatsız ediyor beni. Diş yani ağrıyor. Bir de buna baktırmazsan enfeksiyon oluyor, ölüyorsun.
Ya diş konusu özel sağlık sigortalarında bile dışarıda bırakılan bir şey zaten. Bilerek bir şey yapıyorlar onu. Ekstra bir para falan filan istiyorlar. Devlette de epey bekleniyor yani. Ben de çektim o meseleden. Peki, geçmiş olsun diyelim. İstersen iki konuğumuz var. Biz kendi konularımıza girelim.
Hızlıca girelim. Önce Rabia Naz meselesini konuşacağız. Böyle kısaca biraz hatırlatma yapmış olayım ben. 2018 yılında evinin önünde yaralı bulunuyor Rabia Naz ailesi tarafından. Hastanede de hayatını kaybediyor. Burada başta Rabia Naz'a intihar etti diye bir sonuca varıyor. Ama hem vücudundaki yara berenin durumu, hem olay mahallinin durumu, hem işte kanamaların olmasına rağmen kanlı olmaması bölge vesaire ve başka görgü tanıkları aileye bunun böyle olmadığını düşündürüyor ve Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve ailesi aslında buna karşı bir mücadele başlatıyor. Arkadaşlardan linkler gelmeye başladı. Burada detayları daha çok görürsünüz. Bu mesele büyüyünce aslında biraz daha iş şuraya gidiyor. Burada özellikle Giresun'un Eynesil ilçesindeki bazı tırnak içinde siyasi büyüklerin karıştığı bir trafik kazası ya da arabayla kıza çarpılması ve bu çocuğun hayatını kaybetmesi durumu üstünün örtüldüğü, gizlendiği gibi bir şey ortaya çıkıyor ama bu daha fazla araştırılamıyor çünkü inanılmaz bir şekilde çok yüksek bir yerden biraz da toplu kilolu bir çocuğun 6 metre ileriye sıçrayabileceğine dair iddialarla bu iş kapatılmaya çalışılıyor. İşte babaya deli diyorlar, hasta raporu çıkarım, hastaneye yatırmaya çalışıyorlar. Çocuğa başka şeyler diyorlar. İşte tırnakların arasından DNA çıkıyor, ona ilişkin bir sürü ayrı tartışma yaratıyorlar. Ve en sonunda hani bu 6 metre olayı olmuyor ama burada bir de şeyi de atlamış olmayayım. Rabia Naz'ın çantası da olay yerine, yani çatıya sonradan geliyor. Polis araması sırasında ortaya çıkıyor. Başta yok. Bunu da bir not olarak koyalım. En sonunda da arkada bir fındık bahçesine atladı ve oradan süründüğü gibi bir şeyle bu işi bitirdiler ve kapattılar. Ya burada benim açımdan böyle bir soru işareti koyacağım. Kritik mesele. Yani velev ki şey, bunun yani o sürünme mürünmeyi geçtim. Yani bunun böyle bir intihar ve çatıdan düşme olup olmadığı tam belirsiz. O zaman belirsiz de bırakabilirsin. İleride başka delil ortaya çıktığı zaman soruşturma devam eder. Ama bir acele var, bir hız var. Bir an önce bir kapatma isteği var. Burada da bazılarının aslında dokunulmaz olduğunu bu süreç göstermiş oldu. Bazı canların değersiz olduğunu, bazı insanların önemsiz olduğunu, bazı insanların da suç işleme özgürlüğüne sahip olduğunu tekrar göstermiş oldu bu süreç diyelim. Neden böyle? Buna ilişkin biraz konuşalım. Devrim, sen ne dersin meseleye ilişkin?
Ya açıkçası son kaldığın yerden devam edebilirim belki. Bazı insanların dokunulmaz olması ve suç işleme özgürlüğüne sahip olması esasında sık rastladığımız bir mesele. Son dönemde şunu görüyoruz, böyle adi suçlar diyebileceğimiz meselelerde dahi, eğer hükümette bir yakınlığınız, bir ilişkiniz, orada tuttuğunuz bir yer ya da bir akrabanızın tuttuğu bir yer varsa ya da zenginseniz ve bu ilişkileri satın alabiliyorsanız bir şekilde kurtarabiliyorsunuz. Hani neyle değişebiliyor bu durum? Bir kamuoyu baskısıyla, çeşitli cezalandırmalar da tabii ki çıkabiliyor. Bu anlamda mücadele sonuçta alabiliyor belirli başlıklarda. Bunu gördüğümüz örnekler de oldu. Ama Rabia Naz örneğinde cidden iktidar esasında bu konuda failleri korumakta ısrarcı oldu. Ve baktığımızda hani failler diye bahsettiğimiz kişiler böyle iktidarın kendi içi yararçısının çok üstünde yer alan, bu anlamda dokunulması cidden iktidarın dengelerini sarsacak insanlar da değil. Baktığımızda esasında görece önemsiz diyebileceğimiz orada insanları dahi koruyabilen bir model geliştirdiklerini görüyoruz. Ya bu da bence şeye dayanıyor biraz. Böyle bir şeyin yapılabiliyor olması. Baktığımızda suçun bir şekilde, yani toplumda sen toplumun herhangi bir üyesine, bir yurttaşa karşı işlediğin bir suç karşısında cezalandırılırsın dediğimiz şey ve kimse yasalar karşısında dokunulmaz değildir dediğimiz şey insanlık tarihinde yeni bir şey. Modernleşme atılımlarının ürünü. Bununla beraber yurttaşlık kavramının gelişmesinin, cumhuriyetlerin oluşmasının ürünü. Ve bunun tasfiyesi esasında en çok bu tarz meselelerde bence daha yoksul kesimleri, daha emekçi halkı doğrudan doğruya etkiliyor. Adalete doğrudan bu kişilerin erişimleri esasında ortadan kalkıyor. Bu anlamıyla iki temel tartışma önem kazanıyor bence. Birincisi adalet mücadelesini bir mücadele başlığı olarak ortaya koymak ve bunun sınıfsal bir karakter taşıdığını, sadece siyasal değil bir yandan da sınıfsal yönü olan, yani zenginleri dokunun, hem zenginlik itibariyle ayrıcalıklı olan hem de siyasi imtiyazları itibariyle ayrıcalıklı olan kesimlere dokunulmaz kıldığını bu sürecin görmemiz gerekiyor. İkincisi de bu adalet mücadelesinin zemininin yurttaşlık ekseni üzerinden kurulabileceğini söylememiz gerekiyor. Şimdi baktığımızda şu denilebilir. Örneğin işte Sabahattin Ali'nin öykülerine aşina olanlarınız vardır. Çok fazla orada da öyküler görürsünüz. Erken Cumhuriyet dönemini dahi belli kişilere dokunulmaz kılma, işte yoksul emekçi halkın halka karşı işlenen adi suçlarda dahi adalet mekanizmasının çalışmamasına dair eleştiriler görürsünüz ama en azından söylemsel düzeyde bir çaba olarak yani yurttaşlığın inşa edilmeye çalışıldığı o dönem ama eksikliği olduğunu söyleyebiliriz bu dönem bence. O döneme baktığımızda ancak ama AKP'li yıllarda gelinen durum hani bırakalım Sabahattin Ali öykülerinde anlatılan tabloyu, bana şeyi daha çok çağrıştırıyor. Mesela Fransız devrimi öncesi dönemi anlatılan edebiyata baktığımızda orada çok fazla şey görürüz. Eski rejimin bu anlamdaki kokuşmuşluğunu, adalet arayışına yanıt veremeyişini. Taşların bu anlamda esasında devlet mekanizması, siyasi mekanizmasına güvenini tümden yitirişini görürüz. Böyle bir tablo vardır ortada. AKP giderek böyle bir tabloyu da yaratmaya başlıyor esasında ve böyle tablolar karşısında şöyle bir umutsuzluğa düşmemek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet, artık böyle oldu. Dünya böyle bir yer. Hayır. Bu bir mücadele konusu. Dünya eskiden böyle bir yerdi ve o rejimler yıkıldılar. O rejimler halkların mücadelesi sonucunda ortadan kalktılar. Ama yeni kurulmuş, o rejimlerin yerine konulan şeyler belki yeterli radikallikte olmadığı için tekrar hortladı benzer bir model. Bu da bizim yaşadığımız çağa, bizim yaşadığımız döneme denk geldi. Ya esasında yurttaşlığı yeniden kurma ve bu anlamda gericiliği, eskiyi temsil eden, adaletsizliği temsil eden bu anlamda, belirli kesimlerin siyasi imtiyazlarıyla, sınıfsal imtiyazlarıyla istediği her şeyi yapabilmesinin önünü açan bu esasında rejimlere karşı mücadelenin ön plana çıkartılması gereken bir dönemi simgeliyor bence. Rabia Naz davası bir yandan evet, yani küçük bir çocuğun öldürülmesinin vicdanlarda yarattığı durum anlamıyla bu kadar önemsendi, bu kadar geniş kesimler tarafından gündeme geldi ama bir yandan da bir rejimin, bir siyasi modelin geldiği noktayı göstermesi anlamıyla da bence önemliydi. Ve bu önemini korumaya hep devam edecek ve hep hatırlanacak bu anlamda. Ve bu mücadele yükseldiğinde bence, biz bu mücadeleyi doğru bir şekilde kurgulayabildiğimizde bu mücadelenin soracağı hesaplar listesinde üst sıralarda yer alacak diyebilirim ben.
Ya ben şöyle benzer bir örnek verebilirim. Bu da yaklaşık 10 yıl önce oluyor. Burak Oraş 16 yaşında bir çocuk. Tekirdağ'da bir meslek lisesi öğrencisi. Antalya Rixos Otel'de staj yapıyor. Bu Rixos'ta biliyorsunuzdur bu Fethullahçıların önemli insanlarından Fettah Tamincin oteli. Burada da bu çocuk yine 5-6 metre ötedeki bir havuzda ölü bulunuyor oteli. 5-6 metre mesafede bir havuzda ölü bulunuyor. İçinde su olmayan bir havuzda. İntihar ettiği söyleniyor 16 yaşında çocuğun ama özellikle yine atlayamayacağı, bu mesafenin atlanamayacağı görülüyor. Bu konuda başka polisler, başkaları, gazeteciler vesaire birazcık olayın üstüne eşeliyor. Meselenin böyle olmadığı ortaya çıkıyor ama böyle olmadığına dair aileye herhangi bir şey söyleyen polis sürülüyor. Olayın üstünü kapatan emniyet müdürü bir yıl sonra, olaydan bir yıl sonra Rixos Otel'in yönetim kuruluna dahil oluyor. Aslında benzer bir olay, başka bir şehirde benzer bir hikaye ama aynı ülkede, aynı iktidarda, aynı insanların elinde. Aslında Türkiye'de insan canının ne kadar değersizleşebildiği ve sadece şey de değil, yani birileri için yükselme kapısına, birileri için para kazanma kapısına dönüştüğünü, bu tarz olayların üstünü örtmenin önemli bir göstergesi. Bunu da ben eklemiş olayım. Bu meseleler eşeledikçe muhtemelen Türkiye'nin dört bir yanında çok daha fazlasıyla biz karşılaşırız. Ama daha fazlasının engellenmesi veya bu olanların gün yüzüne çıkarılması içinse başka bir şeye, gerçekten hani toplumsal bir mücadeleye ihtiyaç var. Ya örneğin Rabia Naz olayı şimdilik üstü örtülmüş gözüküyor ama bu mesele kim duyduysa toplumsal açıdan, kim Türkiye toplumunda bu meseleden haberdar olduysa bence kanaatini verdi. Ve aslında bu iş mahkum oldu kamu vicdanında. Sadece bunun birisinin bunu bir zaman bizim gerçek bir kuvvetle uygulamamız gerekiyor, bu mahkumiyeti. En azından onun için tarihe bir not düşülmüş oldu. Özellikle Şaban Avvalta'nın başlattığı bu meselenin gittiği noktada bizim de benzer konularda en azından şimdiden bir mücadele biriktirmeye, bir yurttaşlık mücadelesi anlamında yol almaya ihtiyacımız var. Bu işin sonunda hem geçmişe dair hesapların sorulmasını sağlar hem de gelecekte böyle bir muameleyle karşılaşmamızın önüne geçebiliriz. Peki diğer konumuza geçelim mi?
Yani geçelim. Geçmeden son bir şey belki söylenebilir. Bu ikinci bahsettiğin Burak Oraş'ın öldürülmesi meselesinde de, Rabia Naz meselesinde de, hani esasında yurttaş gazeteciliği yapan Metin Cihan'ın bunların duyurulmasında önemli bir payı oldu. Bu tarz esasında gazetecilik faaliyetlerinin hala değerli olduğunu gösteren bir örnek. Hani ona da bence buradan hakkını vermek gerekir. Epeyce de kovaladı, gündeme getirilmesini sağladı meselelerin. Ki hedef de gösterildi. Sadece baba değil, Çağban Vatan değil, Metin Can'ı da hedef göstermişlerdi bu süreç içerisinde. Onu not edip kapatabiliriz bence.
Peki, şimdi vakit de azaldı. Ben hızlıca konunun teknik boyutlarından bahsedeyim. Şimdi bir kısa çalışma ödeneği diye bir şey getirildi bu pandemi sürecinde. Burada amaç şu, sonuçta ekonomi etkilenecekti ya da söylenen şu diyeyim, ekonomi etkilenecek, üretim yavaşlayacak. Bu üretimin yavaşlanması durumunda şirketler batmasın, işçiler de aç kalmasın. Özetle iddia edilen bu. Bu ne demek? Bu günlük ortalama brüt kazancın %60'ının işçiye ödendiği ama çalışma sürelerinin en az 1 bölü 3 oranında azaltıldığı ve iş yerindeki faaliyetin 3 hafta boyunca kısmen ya da tamamen durması anlamına geliyor. Şimdi burada iki boyutu var. Bir, bu para işçilerin kumbarasından yani işsizlik fonundan ödendi. Yani işçiye verilen o hani çalışamıyorsan verilen dediği para aslında işçinin kendi parasıydı. Yani kimse vermedi onu. Diğer mesele ise daha aslında bu hikayeye dair. Neredeyse iş yerlerinin tamamında bu iş tabii ki patronlar tarafından suistimal edildi. Suistimal edildi belki yanlış bir kelime oldu. Çünkü patronlar bu şekilde kullansın diye belki de bu mesele böyle gündeme getirildi. Yani krizden patronlar etkilenmesin. Onların sermayelerine aman bir şey olmasın, aman zarar etmesinler. İşçilerin de zaten kendi birikmişlerini onlara lütufmuş gibi veririz dendi. Şimdi bu hem uzatılmak isteniyor hem de bu primin bir bölümünü yine patron ödüyordu. Tamamının işsizlik fonundan ödenmesi isteniyor. Ya önümde bir sürü teknik veri var. Şimdi konuyu uzatırız o yüzden şey daha sen gruba atabilirsen sevinirim. Orada arkadaşlar konuyu dinlerken okusunlar. Ya böyle hani derlenmiş ya da Esra burada. Esra sen haber atabilirsin daha konunun detaylarına ilişkin. Ya özetle bizim konuşmak istediğimiz şey biraz daha şu. Hem olağanüstü durumlarda hem olağan durumlarda herhangi bir ekonomik sıkıntı yaşandığında yani ne hikmetse önce patronun ayakta kalması hedefleniyor. İşçiye de eğer bir şeyler düşecekse zaten işçinin kendi parasından düşüyor. Ki bunun da bir kısmını zaten başka şeylere de harcıyorlar bu işçinin parasından oluşturulan bazı fonları. Şimdi bu niye böyle? Biraz aslında biz bunu sorgulamak için gündeme aldık. Tabii cevabı basit hani niye dersin kapitalizm. Ama daha özel belki bir tartışmak faydalı olabilir. Devrim söz sende.
Ya bu dönemde açıkçası hani mevcut ekonomik durum koronavirüsle beraber zaten ülkede iyi gitmeyen, kötüye giden ekonominin daha da fazla esasında sorunlarının ortaya çıkmış olması ciddi bir kaynak ihtiyacını da gündeme getirdi sermaye sınıfı açısından bu meseleyi yürütürken. Ve gözdikleri kaynaklara baktığımızda esasında işçilerin hani elinde olan şeyler ya da işçi sınıfına ait olan kaynaklar olduğunu görüyorum. Mesela şey de bunun bir örneği olarak verilebilir. Sadece işsizlik fonuna değil son dönemde kıdem tazminatına göz dikilmesi de benzer bir yere oturuyor bana kalırsa. Bir yandan da şunu da görüyoruz bence. Yani AKP bu dönemde attığı adımlarda biraz daha pervasızca hareket edebileceğini düşünmeye başladı. Çünkü pandemi sürecinin kendisi sonuçta toplumsal muhalefetin de tepki vermesini zorlaştıran yönlere sahip. Örgütlü bir tepkinin ortaya çıkmasını zorlaştıran bir yöne sahip. Dolayısıyla bundan dolayı daha radikal adımlar atabiliyorlar. Ha, peki bu adımlarla, bu yaptıklarıyla hani kalıcı sonuçlar elde etmeleri, hani şöyle diye soralım. Evet, işçinin elindekine göz dikiyorlar ama bununla en azından ekonomiyi toparlayabilirler mi dersek, bunun yanıtı da hayır. Esasında kısa süreli olarak zaten gelmekte olan çöküşü erteliyorlar. Biraz daha belki siyasi olarak yönetebilecekleri başka bir sürece doğru ertelemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla esasında uzun vadeli olarak bir ekonomik planı olan, bir projesi olan bir iktidar da yok karşımızda iktisadi alanda. Dolayısıyla bu anlamda bu tarz, bu iktidarın mevcut tarzı sadece güncel olarak değil, uzun vadeli olarak da işçi sınıfı için ciddi bir yoksullaşma, çok geniş kesimler için tehdidini de gündeme getiriyor. Uzun vadeli bir çözüm planları olmaması. Yani mesela sadece bugün işsizlik fonuna göz dikilmesinin ötesinde gelecekte de zaten çökecek ekonominin yükünün işçi sınıfına bindirileceği, çöküşün faturasının işçi sınıfına bindirileceği anlamına geliyor. Ve güçlü, gerçek bir toplumsal muhalefetin den karşısına çıkmaması durumunda bu tablonun radikal bir biçimde değiştirilmesi de zor bana kalırsa. Çünkü bunun karşısında baktığımızda muhalefetin de iktisadi alanda öne sürdüğü politikalar işçi sınıfının çıkarlarını savunmaya dayanmıyor. Onlar da krizi olduğunu kabul edip kamu harcamalarını düşürme gibi bir stratejiye dayanıyor. Bu da bir anlamıyla bizim en azından sosyalistler olarak sahiplenebileceğimiz, üzerinden yürüyebileceğimiz bir strateji ifade etmiyor. Bunun karşısında gerçekten hep söylene gelir, işçi sınıfının kendi talepleriyle, kendi bağımsız siyasi seçenekleriyle ön planda olması ancak belli sorunlara kalıcı çözümler yaratabilir. Burada da bunun dışında bir çözüm ve çare bence iktisadi alanda özellikle pek görünmüyor.
Ya ben meseleye dair şöyle bir ek yapabilirim. Özüne ilişkin sen zaten hani söylenebilecekleri söyledin. Ben de katılıyorum. Bir kıdem tazminatı fonunu arada bir dile getirdin. Ya bu işsizlik fonu aslında bu tarz fonlara daha önce konut edindirme yardımıyla ismiyle toplanmıştı. Uzun yıllar toplanmıştı. Sonra AKP ilk iktidara geldiği dönemde geri ödedi bunları ama ya o kadar komik bir para almıştı ki bizimkiler, ben hatırlıyorum. Böyle olmayacak bir şeydi yani. Kaç yılın fon parası, bir maaş bile alamamıştı. Ya bu kıdem tazminatı fonu meselesi de biraz böyle. Yani bu iktidar ya da genel olarak burjuva iktidarlar işçi sınıfını kolay lokma olarak gördüğü, ondan rahatlıkla bir şeyler koparabildiği için böyle fonlarla hem kendilerine ek bir bütçe oluşturuyorlar hem de aslında patronları kriz dönemlerinde ayakta tutabilecek bazı güvenceler oluşturmuş oluyorlar. Bu işsizlik fonu, kıdem tazminatı fonu meselesine neden çok sert bir şekilde karşı çıkmamız ve bu konuda açıkçası nefes aldırmamamız gerektiğini gösteriyor bana kalırsa. Ya bu meseleye tekrar dönelim. Neydi oradaki konu? Orada diyor ki AKP ya zaten patronlar ödemiyor diyor. Çoğu örnekte gerçekten ödemiyorlar. Ödememek için uğraşıyorlar. Ama burada saçma bir şey var yani. Devrim, benim sana borcum var, ödemiyorum. Sen de gidiyorsun devlete şikayet ediyorsun. Devlet de diyor ki ya o zaman Ercan'ın Devrim'e borcu olmasın. İşin kolayı var diyor. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya da diyor ki ya sen onu bana ver. Ben de belki sana bir kısmını veririm. Sen nasılsa öbüründen alamıyorsun. Onun yerine mahkemeleri düzgün işletse ya da kanunlar uygulansa, zaten kanunların düzgün uygulandığı koşulda senin alamama şansın yok. Ama kanunların bile yani burjuva düzenindeki, patron düzenindeki kanunların dahi uygulanmadığı, onun dahi patronlara battığı bir dönemden geçiyoruz. Bu tarz fonlar da aslında tamamen kaçınılmaz olanı ertelemek için kullanılan şeylere dönüşmüş, araçlara dönüşmüş durumda şu anda. Biz de bunları ne kadar engelleyebilirsek, bu konuda buna karşı bir kuvveti ne kadar güçlü oluşturabilirsek, ileride başka hamleler için bize mevzi ve avantaj sağlayacak diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz koşulda da tarihten de biliyoruz, Türkiye'den de biliyoruz. Burjuvazi doyan bir sınıf değil. Fıtratında yok. Onun fıtratında yok doymak her zaman daha fazlasını isteyecek. Her zaman sömürüyü bir şekilde arttırmak için yeni yollar bulunacak. Emekçilerin sırtına yeni yükler, yeni kesintiler, yeni vergiler bir şekilde bindirilecek. Pandemi de bunun bir vesilesi oluyor. Belki ileriki programlarda şeyde konuşuruz. Bu evden çalışmayı kalıcı hale getirmeyi düşünen şirketler var. Bunların avantajları çok ciddi bir şekilde şirketlere var. İşçi sınıfına ise ya da orada çalışan büro emekçilerine ise çok ciddi sağlıkla beraber başka sıkıntılar da, sosyal sıkıntılar da yaşatacak süreçlere doğru adım atıyorlar. Klasik tabiriyle krizi fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Senin var mı abi bir ekin?
Yok, yavaş yavaş konuklara geçebiliriz sanırım.
Evet, evet. Şimdi ilk konuğumuz Devrim Dergisi yazarı Mithat Çelik. Mithat, burada mısın?
Buradayım, merhaba arkadaşlar.
Mithat, hoş geldin. 15 Temmuz'u konuşacağız. Senin de bununla ilgili bir yazın çıktı D Sosyal'de. Birazdan arkadaşlarımız paylaşır. Ve özet geçmek gerekirse iki tane tarikat ya da iki tane gerici odak. Bunların biri tarikat, biri siyasi parti. Biri iktidarı seçimler bazen kaybettiği, bazen kaybetmesine rağmen tekrarlattı ama genelde daha meşru görülen kanallardan iktidarı almış. Öbürü ise daha ziyade devlete sızarak bir şekilde hakim olma konumuna gelmiş. En sonunda bunların bir şeyleri paylaşamamışlar ve açıktan kavgaya girmişlerdi. Bu kavganın sonunda bir darbe girişimi yaşandı 15 Temmuz'da. Ve sonra bu tarikat artık bir terör örgütü ilan edildi. Ve buna karşı mücadele hepimizin milli ödevi oldu. Eskiden bu tarikatın başındaki adamı için hepimizin ağlaması gerekiyordu. Onu çok sevmemiz gerekiyordu. Şimdi ise ona çok sövmemiz gerekiyor. Nedir bu süreç? Artık Türkiye 15 Temmuz'dan gelinen bu noktada artık tarikatlardan temizlenerek mi ilerleyecek? Tamamen başka araçlarla mı ülke, daha modern araçlarla mı insanların örgütlenmesi bekleniyor tarikatlar yerine?
Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi bu konuda 15 Temmuz ve Gülen cemaati dendiğinde benim sevdiğim bir örnek var bu konuda. Zamanında 1. Lig'in, futbol liginin ismi Bankasya, bu cemaatin bankası, onun sponsoru olmuştu. Bankasya 1. Zamanında işte 1. Futbol Ligi'nin sponsoru olmuştu o cemaatin bankası Bankasya. Bankasya 1. Lig'di ligin adı. Aradan yıllar geçti, o bankada hesabı var diye bu sefer insanlar tutuklanmaya, sorgulanmaya başladılar. Böyle bir dengesizlik içerisindeyiz. Hani ilki de başka bir şeydi. 90'lı yıllarda bankanın açılışına bakıyorsunuz. Tam kadro orada. Tansu Çillerler, Erdoğanlar, Abdullah Güller hepsi orada. Yıllar sonra bakıyorsunuz. Bizi işte onu yeterince kınamamakla suçlamaya kalkabiliyorlar. Şimdi şöyle bir durum var ortada. Yani sonuçta AKP denilen parti iktidara geldiğinde hani hem bir gerici İslamcı siyasi parti olarak iktidara geldi hem de aslında şöyle bir model sundu. Türkiye'de iktidarın özellikle devlet kadrolarının aslında tarikatlar arasında paylaşıldığı, tarikatların da bir üst çatısı olarak kendisini konumlandırdı ve tarikat denilen ne? Yıllarca şöyle bir manipülasyon da aslında liberaller yaptılar bize AKP iktidarıyla beraber. İşte bir tarikat mensubiyetinin aslında inanç özgürlüğü konusu olduğu, işte insanların bir şeyh aracılığıyla, bir tarikat vasıtasıyla inancını yaşayabileceği, halbuki burada inanç özgürlüğüyle ilgili bir durum yoktu. Doğrudan aslında bir şeyhe biat eden ve o şeyhe biatı doğrultusunda insani değerlerden de uzaklaşan, her türlü ahlaki, vicdani değerden de uzaklaşan, toplum olma bilincinden uzaklaşan ve bu şeyhe itaati doğrultusunda her türlü suçu işlemeye hazır bir aslında çete örgütlenmesidir tarikatlar. Ve tarikatlar denildiğinde hani bunların bir bölümü işte daha geleneksel Osmanlı zamanına, hatta da belki daha eskisine dayanan, yüzyıllara dayanan daha geleneksel tarikatlar da var. Gülen cemaati gibi daha sonradan kurulanlar da var. Ama en nihayetinde Bunlar Cumhuriyeti hiçbir zaman kabullenmemiş olan karşı devrimci, gerici odaklar olarak bunları görmek lazım. Cumhuriyet devrimini kabullenmemişler. Laikliği zaten kabullenmemiş. Karşı devrimci odaklar bunlar. Ve Türkiye'deki tarihine bakıyorsunuz, hani 1920'lerden itibaren, işte deyin ki bir 40'lara kadar Cumhuriyet'in aslında daha devrimci dönemlerinde, radikal dönemlerinde aslında büyük oranda kesintiye uğratılmış, yer altına inmeye zorlanmış tarikatlar böyle bir dönemi Türkiye geçirmişken, işte Soğuk Savaş'la aslında beraber bir anda yani tarikatlara da, yani Türkiye'de zaten daha iç savaş konseptine göre oluşturulmuş, işte Ülkü Ocakları gibi, MHP gibi oluşumlar da, milliyetçi milis, işte silahlı güçler de aynı dönemlerde oluşturuldu. Tarikatlara da aynı dönemlerde aslında özellikle 1950'li yıllardan itibaren gün doğdu. Mesela hani bugünün öne çıkan tarikatlarından birine bakıyorsunuz. İsmaila tarikatı, merkezi işte Fatih'teki Çarşamba semtidir. İsmaila aslında bugün işte o bölgede İsmaila sokak da vardır. Tarihi bir İsmaila camii vardır. Osmanlı tarikatıdır bu. Ama hani işte şu anki hala hayatta olan, yakın zamanda hatta bir gündeme geldi ismi, Mahmut Usta Osmanoğlu, tarikatın asıl şeyhi o. En bilinen siması da Ahmet Ünlü, kamuoyunda tanınan ismiyle Cübbeli Ahmet. Şimdi bunlar bakıyorsunuz 50'li yıllarda İstanbul'a göçle gelen bir kuşak. Onlardan önceki şeyhleri klasik bir Osmanlı aslında tarikat ehli. Yani o tarikatlar büyük oranda kesintiye uğratılmışken, o tarikatların önü Cumhuriyet tarafından kesilmişken, 50'li yıllarda Demokrat Parti iktidarı ile beraber tekrardan gericiliğe göz kırpıldığını görüyoruz. Ve yeni bir takım, hani Mahmut Usta Osmanoğlu'nun İstanbul'a göç ettiği tarihlerdir bu tarihler, işte yeni bir aslında kendi çaplarında kadro dinamizmiyle buluştukları ve tekrardan aslında ihya oldukları ve günümüze kadar da başımıza bela oldukları bir süreci görüyoruz. Bu tarikatları, dinci örgütleri sonuçta bu ülkede iktidarlar komünizmle mücadele adına hep işlevsel gördüler. AKP iktidarında ne değişti? AKP bunları iktidara taşıdı. Çünkü hani AKP İslamcı bir parti olarak bunları hani komünizmle mücadelenin de ötesinde devleti aslında ele geçirmek için, cumhuriyeti yıkmak için bunları bir kadro havuzu olarak gördü. Bu tarikatlarda iktidara yerleşebilmek, devlete çöreklenebilmek için AKP'yi bir fırsat olarak gördüler. Türkiye aslında 15 Temmuz'a böyle geldi. Yani Fethullah Gülen cemaatinin aslında diğerlerinden çok bir farkı yok. Nasıl bir farkı var? Evet, kuruluşu itibariyle doğrudan, hani başka pek amacı da olmayan, devleti doğrudan ele geçirmek için buna göre kendini dizayn etmiş bir oluşum. Evet, böyle bir farkı var. Ve bu konuda ciddi bir örgütsel beceri gösterebilmek gibi de bir ayırt edici yanı var. Ama hedefleri itibariyle bir farkı var mı? Hareket tarzı itibariyle bir farkı var mı? Ya da diğerleri nasıl desem, hani devlette belli bir kuruma yerleştiğinde Fethullahçılardan daha mı adil hareket ediyorlar, daha mı çağdaş değerlere uygun hareket ediyorlar? Bu açıdan hiçbir fark yok. Dolayısıyla hani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hani sadece Fethullahçıların farkı neydi? Diğerlerinden devlete, devlet kurumlarını ele geçirmeyi daha iyi becermiş olması ve dolayısıyla kendisine bu kapıları açan siyasal iktidarla da hesaplaşmaya girebilecek bir güçte kendisini hissetmesi ve bundan dolayı bir devlet krizi haline gelmesiydi. Yoksa diyelim ki bugünkü bir işte menzilciler, Sağlık Bakanlığındaki bunların etkisine bakıyorsunuz. Yani Fethullahçıların bir dönem emniyetteki etkinliğinden, işte 15 Temmuz'a kadar ordu içerisindeki etkinliğinden çok da farklı bir yerde değil. Ve dolayısıyla hani AKP iktidarın tarikatlar arasında paylaşıldığı, devlet kurumlarının tarikatlar arasında pay edildiği, Türkiye'yi 15 Temmuz'a götüren yönetim tercihinden vazgeçmediği için sonuçta şöyle bir tespit de aslında bu yazıda, yani bu hafta içerisinde 15 Temmuz'un yıl dönümünde yayımlanan D-Sosyal'deki yazımda yapmıştım. Hani sonuçta yani Türkiye eğer bu modelden vazgeçmiyorsa, yani Türkiye'yi bekleyen iki seçenek var. Ya Gülen cemaati gibi her yerleri ele geçirip belki devleti tamamen, belki iktidarı da tamamen ele geçirecek bir tarikat. ya da tarikatlar arasında bitmek bilmeyen savaşların ortasında kalacağız. Bu model terk edilmedi. Türkiye'de 15 Temmuz'a rağmen terk edilmedi. AKP iktidarda olduğu sürece terk edilmeyecektir zaten. Varlık sebebi budur AKP'nin. Çünkü AKP gerici, cumhuriyet düşmanı bir partidir. Bu model terk edilmedi. Hiçbir tarikat belki Gülenciler kadar iktidar denetim kuramadı devlet içerisinde ama tarikatlar arasında bitmek bilmeyen itişmeler, kakışmaların arasındayız ve aslında çöküşe doğru bu ülke bu model nedeniyle hızla gidiyor.
Peki, 15 Temmuz sonrasında bir yandan da yaratılmaya çalışılan 15 Temmuz'la beraber ne diyebiliriz buna? Bir mit yaratmaya çalıştı AKP kendi iktidarını meşrulaştıran. Burada bana kalırsa pek de bir başarıya ulaşamadılar. Yani sence bunun sebepleri neler? Buna dair ne söyleyebilirsin? Ya da ne kadar yol aldılar bu konuda? Toplumun geniş kesimlerini ikna edici bir çerçeve oluşturabildiler mi?
Şimdi AKP'nin bence başarılı olduğu ve başarısız olduğu noktalar var 15 Temmuz sonrası ile ilgili, yaratmak istediği hava ile ilgili. Bir korku atmosferi yaratmak istedi ve anormal her türlü vatandaşlık haklarımızı, her türlü anayasal hakkı, yasal güvenceleri hiçe sayarak çok zorba bir yönetim özellikle OHAL döneminde uyguladılar. Ve zaten OHAL dönemi de aslında devam ediyor bir dizi açıdan. OHAL döneminin bir dizi uygulaması devam ediyor OHAL sözde kalkmış olsa bile. Şimdi bir korku atmosferi yaratmayı başardılar mı? Evet başardılar. Bu anlamda muhalefeti genel itibariyle zayıflatabildiler mi? Zayıflatabildiler. İkna edici bir şey peki kurabildi mi? Hani bunun üzerinden bir işte yeni resmi ideoloji yaratabildi mi? Yeni bir toplumda geniş kesimleri etkisi altına alan bir konsensüs yaratabildi mi? Yaratamadı. Çünkü şuna hiçbir şekilde cevap veremiyor. İşte sürekli işte FETÖ diyorlar. Hiç de sevmediğim bir adlandırma. Bu yapının bir dini cemaat olduğunu unutturmak için, bunu gözlerden saklamak için tamamen türetilmiş bir isim FETÖ ismi. Yani işte ne derler? FETÖ işte orduda ayağı var, istihbaratta ayağı var, okulları var, dershaneleri var. Siyasi ayağı var mı? Siyasi ayağı yok. Siyasi ayağı kim? İşte CHP oluyor, başkası oluyor. İyi de yani şuna elbette hiçbir aklı başında vatandaş, AKP destekçileri dahil şunun farkındalar. Siyasi ayağı AKP'dir bu oluşum. En güçlü siyasi destekçisi uzun yıllardır ülkedeki bir numaralı yetkili olarak Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve çok bilinçli olarak yapmıştır bunu. Yani kandırıldığından da yapmamıştır. Ve hala bakıyorsunuz çok büyük bir insan kaynağıydı sonuçta. Tarikatları insan kaynağı olarak da görmek lazım. Zaman Gazetesi'nin işte Fettah Tamince, az önce bahsettiğimiz Rixos Oteli'nin sahibi. Bu adam Zaman Gazetesi'nin ortakları arasındaydı. Adam şu anda dışarıda. Kendisiyle ilgili Fethullahçılık davasından beraat etti, takipsizlik aldı. Hatta hükümete de yakın
FETÖ ilişkilerde. Borsası denilen bir şeyler dönmüştü sanıyorum.
Aynen öyle. Hani FETÖ borsasına bu adam para yedirerek beraat etti. Soruşturmaların geldiği yere bakıyorsunuz. Gazetenin patronu aklandı. Gazetenin aboneleri memuriyetten atıldı. Kovuşturmaya uğradı. Yani gazetenin yazarlarından İbrahim Kalın bugün Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Onun yazılarını okumak için gazeteye abone olanlar ciddi şekilde yargılanıyorlar terör örgütü üyeliğinden ve şimdi AKP tabanı da bunu görüyor. Çünkü sonuçta cemaatle bu iç içeydi. Yani AKP tabanı da muhtemelen bakıyor, AKP seçmeni de etrafında mutlaka işte kendi ailesinden, yakın çevresinden bu şekilde soruşturmalara uğramış olanlar var. Bir de partisinin yönetimi
ufak
görüyor.
Bir bölüm mü abi ya?
Görüyor. Tabii.
Bizim üniversitede ilk solculuğa başladığımız zamanlarda şey yapıyorlardı. Kullanırlar yavrum sizi. Sizi kullanırlar, kendileri yırtarlar, siz hapse girersiniz, çürürsünüz. Böyle şeyler söylüyorlardı. Bunlar da genelde İslamcılardı. Bunları söyleyenler. Bir kısmı hapse girdi kullanıldığı için aslında. Onları kullananlar da şimdi iktidarda.
Yani hani hem şundan dolayı bir konsensüs yaratamıyor hükümet. Bir kere işte bu Marmara İlahiyat'ın dekanının sözleri üstünden başlayan tartışma. Yani bir FETÖ gitti, 1000 FETÖ geldi diyor. Neden? Çünkü yani tam siyasi fikriyatı nedir çizgisine çok aslında yakından tanıdığım bir isim değil Marmara İlahiyat'ın dekanı. Hani bu anlamda hani neyi dayanarak böyle yani ne düşünerek söyledi, çözüm önerisi nedir bu konuda çok net bir fikrim yok ama bir gerçekliği ifade ediyor sözleri. Bunu tespit etmek durumundayız. O da şunu görüyor yani bir tarikatın önü açıldı. Tarikat dediğin tamamen biat üstünden işleyen bir şey. Aynı biatla işleyen başka tarikatlara devlet teslim edildiğinde biz yeni FETÖ'ler yaratıyoruz dedi adam o bakış açısıyla. Şimdi sonuçta bu da toplumda görülüyor ve bunun ötesinde yani Fethullahçılığın kriteri nedir? Örgüt üyeliği nasıl saptanacak noktasında yani bakıyorsunuz yani iktidar mensuplarının, iktidarın önde gelen isimlerinin yani 17-25 Aralık'a kadar çok net beyanları var Fethullah Gülen'le ilgili. Hatta bir kısmının 17-25 Aralık'tan sonra da beyanları var. Bunlar hiçbir kovuşturmaya uğramıyorlar. Yani bu suç örgütüdür. Evet Fethullah cemaati. Bu suç örgütüne çok daha düşük düzeylerde dahil olmuş. Çok daha düşük düzeylerde suç ortağı olmuş. Belki eline silah almamış hatta. Yani bir dizi doğrudan örgütten emir alarak suç işleyip işlemediği de belirsiz olan, çok daha zayıf bağları olan insanlar işte Bankasya'da hesabı var diye, gazetede abone diye vesaire diye çok daha ağır kovuşturmalara uğradılar. Şimdi dolayısıyla bu da hani ikna edici olmuyor. Yani ısrarla da objektif bir şey AKP yargısı getiremiyor bu konuda. Getiremez de. Çünkü getirirse AKP'nin meclis grubundan başlaması lazım. Belediyelerdeki yapılanmalarından başlaması lazım. AKP genel merkezini yargılaması lazım.
Peki abi daha genele gelsek mesela sonuçta bu 15 Temmuz bir örgütün, tarikatın hatta yani bunu şey dedi bu siyasi bir örgüt. Siyasi olmayan bir örgütün siyasal iktidarı hedeflemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunların bir programı vardı, siyasi beklentileri vardı Türkiye'de. Mesela anayasayı kaldırmak demek darbenin başarılı olması. Türkiye'nin gericileşmesi demek gerici bir tarikatın iktidarı alması. Devlet kadrolarının, diğer tarikatların da desteğini almak için devlet kadrolarının kalan kısmının diğer tarikatlar arasında bölüştürülmesi demek.
Tabii.
Bunların hepsi oldu. Biraz 12 Eylül'de MHP'liler için söyleniyordu. Kendileri hapiste ama fikirleri iktidarda. Şimdi Fethullahçılar için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Yani 15 Temmuz darbe girişimi belki bu darbeyi örgütleyenler açısından bir fecaat, başarısızlık. Ama onların siyasal programı açısından da çok ciddi bir başarı. Aslında 15 Temmuz'dan sonra onların Türkiye'ye dair istediği her şey gerçekleşmiş oldu. Bunu söyleyebilir miyiz?
Yani 12 Eylül ve MHP açısından söylendiğinden çok daha net bir şekilde bence söyleyebiliriz hatta. Yani yani çünkü birebir zaten aynı programla ortaya çıkmış ve bu doğrultuda ittifak yapan iki güçtü AKP ve Gülen cemaati. Bu programı uyguluyorlardı. Bu programda iktidar kimde olacak konusunda bir anlaşmazlık vardı aralarında. 15 Temmuz'a kadar da zaten bu program uygulanıyordu. Darbe sonrası işte o hal dönemi bahane edilerek bu çok daha pervasızca uygulanmaya başlandı. Darbe başarılı olsaydı da yine aynı pervasızlıkla uygulanacaktı. Yani dolayısıyla böyle bir hani programatik zaten ortaklık var. Ve yani her konuda yani devletin tarikatlar arasında bölüşülmesi olsun, devletin dincileştirilmesi olsun, Türkiye'nin daha İslami bir, dinci bir rejime doğru yönelmesi olsun her açıdan. Yani Ayasofya tartışmasına varana kadar, yani Gülen cemaatinin mesela 2014'te 17-25 Aralık'tan hemen sonra bir Ayasofya'nın tekrardan camiye dönüştürülmesi ve işte ibadete açılması yönünde bir tartışma açtı Gülen cemaati. Hani o dönemde hükümete zeytin dalı uzatmak olarak da yorumlanmıştı. Hani öyle bir şey mi acaba yaratmak istiyor diye. Hani bir dizi hesabı olabilir. Hani AKP içerisinden hatta bir milletvekili kanun teklifi vermişti. Fethullahçıydı kanun teklifini veren vekil. İşte aynı dönemde Fethullah Gülen'in 1990 yılında yazdığı bir yazıyı tekrardan cemaatin internet sitesi dolaşıma soktu. Doğrudan Ayasofya tartışması ile ilgili. Şimdi 1990'da aynısını söylemiş. 2014'te tekrar ısıtmış. işte darbe girişiminin 4. yıl dönümünde AKP iktidarı uyguladı. Hani şimdi muhtemelen Fethullah Gülen'in Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili sözlerini internette diyelim ki isimsiz olarak, imzasız olarak dolaşıma soksanız AKP'liler bunu coşkuyla karşılayacaktır. Siz bunları eleştirseniz sizin ne vatan hainliğiniz, ne din düşmanlığınız, ne millet düşmanlığınız kalacaktır. Sözlerin sahibi ortaya çıkınca tartışma ne hal alır? Orasını tabii kestiremiyorum.
Peki Mithat, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Programa katıldığın ve sorularımızı yanıtladığın için. Ekleyeceğin başka bir şey var mı?
Ekleyeceğim başka bir şey yok. Teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Hoşça kal. Şimdi biraz daha günümüze geliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacağız. Bunun için konuğumuz FKF'li Kadınlar adına Şeyda arkadaşımız yayına bağlanacak. Şeyda, burada mısın?
Buradayım. Selamlar.
Selamlar. Hoş geldin. Nasılsın?
Merhaba.
İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz, sağ olasın. Şeyda, bize böyle bir en baştan bu İstanbul Sözleşmesi'ne neden İstanbul'da mı imzalandı? Olay ne? Kime, hangi haklar veriliyor burada? Neden bu işbirliğini rahatsız ediyor? Böyle kabaca bize bir giriş yapabilir misin?
Tamam. Ya aslında şöyle başlayabiliriz. Bu sözleşme 2011 yılında İstanbul'da müzakereleri yapılan vesaire bir Avrupa Konseyi sözleşmesi. Uluslararası sözleşmelerde de hani böyle bir gelenek vardır. Genelde imzalanan yerin adını alır, o şekilde alınır sözleşme. O yüzden İstanbul Sözleşmesi, uzun uzadıya adı kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nin açılımı bu. Amacını, içeriğini aslında çok özetleyen bir adı var. Ne oldu bu sözleşme 2011 yılında imzalandıktan sonra? Bu arada hani şu notu düşmek gerekiyor. Bugünkü tartışmalar oldukça trajikomik. AKP iktidarı bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülke oldu o dönemde. AKP döneminde imzalanmış bir sözleşme ve canhıraş bir şekilde şu an sözleşmeyle kavga ediliyor aslında. 2014 yılında yürürlüğe girdi. Ama açıkçası gerçekten yürürlükte olduğundan, uygulandığından söz etmek mümkün değil İstanbul Sözleşmesi'nin. Ya İstanbul Sözleşmesi'nin özelliği ne? Hani niye göze batmaya başladı diye düşünürsek, aslında belli bir süredir hedef gösteriliyordu zaten sözleşme. 2019 yılından beri özellikle ilk çıkış bu AKP'nin belli kalemşörleri üzerinden oldu. İşte şeytan icadı sözleşme. 15 Temmuz'dan daha tehlikeli darbedendi. Sonra Erdoğan hani bu tartışmaya son noktayı şeklinde koydu. İşte İstanbul Sözleşmesi şart değildir, gerici bir dille nas değildir diye bir çıkış yaptı. O dönemden beri aslında sözleşme tartışılıyor. Tartışmanın yalnız zemini değişti belli anlamda. Şu an yani bir Avrupa Konseyi sözleşmesini biz güncel siyaset içerisinde sosyal medya trolleri üstünden tartışır duruma geldik aslında. Özellikle belli tarikatlar, işte sivil toplum örgütü görünümlü platformlar devreye sokuldu şu an sözleşme konusunda. Ve AKP kendi kitlesini İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı kanun, nafaka gündemi ve çocuk istismarı affı diye andığımız onların erken evlilik, genç evlilik diye lanse ettiği bir gündem üzerinden konsolide etmeye çalışıyor aslında. Sözleşmeyle ilgili güncel tartışmalar biraz LGBT'yi gündemi üzerinden açıldı aslında. Bu sözleşmenin işte LGBT'yi olmaya özendirdiği, bir şekilde eşcinselliği, homoseksüelliği kültürümüze empoze etmeye çalıştığı şeklinde bir söylenti var. O söylentinin kaynağı da şu: sözleşme aslında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet diye bir kavramı esas alıyor. Ama kadınların ve kız çocuklarının toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin daha oransız biçimde hedefinde olduğunu söylüyor. Yani sözleşmeye göre erkeklerin de toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin mağduru olabileceğini söylüyoruz. Yine hakeza LGBT'yi bireylerin de bir şekilde bu kapsamda olduğu ve sözleşme kapsamında korunduğu açık. Ama açıkça LGBT'lere yapılan ayrımcılığa dair bir madde bile yok sözleşmede. Tamamen çarpıtılan bir tartışma. Bunun dışında yani sözleşmenin bir özelliği şu, bir şekilde faili aradan çıkarıyor sözleşme ve devletleri doğrudan sorumlu tutuyor. Yani senin ülkende böyle şiddet vakaları yaşanıyorsa sen faille birlikte devlet olarak sorumlusun, önlemek zorundasın, adil yargılama yapmak zorundasın ve etkin soruşturma yürütmelisin gibi aslında çok genel ilkeleri var özetle. Birkaç daha farklı öne çıkan yönü var sözleşmenin aslında bizim neden ileri bir sözleşme ve önemli bir sözleşme saydığımıza dair. Bir şekilde hani soru varsa oraya dair daha detaylı girebiliriz ama ilk mesele şu an şeyden çıktı. Yani sözleşmenin toplumsal cinsiyete dayalı bir kavramsallaşması olduğu için yani AKP'nin aksine bir fıtrat kabul edilmiyor şiddet olayları bakımından. Aslında bunun bir şekilde tarihsel süreçlerin bir ürünü olduğu söyleniyor sözleşmede. Ve LGBT'ler de bu sözleşme kapsamında korunabiliyor. Bütün saldırılar aslında bugün buradan başlamış oldu.
Ya biraz aslında bu dönemde öyle bir özelliği de var bunların sanki. Yani homofobi o kadar zirveye çıktı ki AKP iktidarında. Süt kutusundaki gökkuşağından bile olay çıkarmaya başladılar. Dolayısıyla hani bu olabilir. Peki yani bunun gerçekten AKP için güncel gündemin dışında yani şu an belli ki tarikatlardan böyle bir baskı var ve bu yönde işler yapıyorlar. Ya da oradaki desteği arttırmak ya da başka hamleler için harekete geçirmek için onu tartışırız. Ama genel olarak bir rahatsızlık yaratıyor herhalde başından beri. Ben daha önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bu AKP hep şöyle yapıyor. Yani bir kanunda ya da yasada değişiklik yapmadan önce onu tartışılır ve nasıl diyeyim uygulanması şart olmayan bir şey olarak vurguluyor. Hakim gücü, atama yetkisi falan bir sürü şey bunlarda olduğu için de aslında kanunlar AKP'nin istediği gibi yorumlanıyor değişmeden önce. Sonra da zaten uygulanmıyor deyip değiştirme gibi bir yola giriyorlar. Ya bu meselede böyle bir yol haritası, böyle bir plan var mı? Buna karşı ne plan, buna karşı nasıl konulabilir, ne yapılabilir? Biraz bunları sormak istedim ben.
Ya çok doğru bir noktaya değindin Ercan. Şimdi dediğin gibi aynı şeyi biz şeyde de gördük. Nafaka gündeminde de gördük. İstismar affı meselesinde de gördük. Bir şekilde mevcut düzenleme sorgulanır hale getiriliyor, tartışılır hale getiriliyor. Ve şöyle bir şey üzerinden hareket ediyor AKP. Toplumumuzun buna dönük bir talebi var. İşte halkımızın buna dönük bir rahatsızlığı var şeklinde biz bu rahatsızlığı gidereceğiz diye hamlesini yapıyor. İlk hamlesi bu şekilde gelmiş oluyor. Müthiş bir manipülasyon yapılıyor özellikle bu konularda sosyal medya üzerinde. Yani İstanbul Sözleşmesi, nafaka vesaire herhangi bir tweet atılsa bugün bir kadın örgütünün kurumsal hesabından diyelim. Altına dehşet verici bir troll saldırısı başlatılıyor mesela örgütlü şekilde. Önce böyle bir tepki zemini varmış gibi bir durum oluşturuluyor. Bunun ardından dediğiniz gibi zaten uygulamada sorunlar var. Yani mesela şuna yaslanıyor İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. 2011 yılında imzalandı. 9 yıldır bir şekilde hayatımızda var. Yürürlüğü daha ileri tarihli olmakla birlikte. Siz şiddet vakaları arttı diyorsunuz. Ahlakımız bozulduğu için şiddet vakaları arttı diye bir argüman üretiyorlar. Ama aslında hiçbir şekilde İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için biz bu durumda olduğumuzu iddia ediyoruz belli anlamda. 6.284 sayılı kanun için aynı şey geçerli. Yani bu arada şunun notunu da düşmek gerekir. 6.284 sayılı kanun bizim ulusal mevzuatımız. Aile içi şiddetin önlenmesi vesaire diye geçen uzun bir adı var. Buradaki kavramsallaştırma da yanlış. Ev içi şiddetin önlenmesi yine aynı şekilde. Bu kanundan yararlanmak için evli olmak ya da herhangi bir aile içerisinde bulunmak gerekmiyor. Ama bizim ulusal mevzuatımız İstanbul Sözleşmesi'nden geri örneğin. Çünkü 6.284 sayılı kanun uygulamasında kadınlar mağdur ediliyor ikinci bir kere. Örneğin koruma kararları alındıktan sonra kadınlar sanki bir adli kontrole mahkum edilmiş gibi imza vermek zorunda kalıyorlar. Böyle kısıtlamalar oluyor. İstanbul Sözleşmesi mesela Eğer şiddetle ilgili bir tedbir alınacaksa bir şekilde kadınların ikinci kez mağdur edilmesini, sınırlanmasını engelleme yükümlülüğü getiriyor. Belli anlamlarda ulusal mevzuatımızdan ileri. Bu yüzden de savunuyoruz biz aslında bu sözleşmeyi. Bir ikincisi şu, meşruiyetini sorgulatıyorlar işte bu sözleşmenin. Bizim açımızdan da ama şunun notunu düşmek gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin meşruiyeti bizim için şey değil, bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi olmasından kaynaklanmıyor işte. Uluslararası toplumda bilmem ne olur falan gibi bir bakış açımız yok. Sözleşmenin maddi içeriği kadınların kazanımlarını korur ve ileri getirir noktada. Az önce bahsettiğim gibi örneğin bizim ulusal mevzuatımızda ileride kadınlar bir acil durum reçetesi olarak aslında İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını talep ediyor. AKP'nin çarpıttığı, manipüle ettiği bakış açısının aksine ise şey, sözleşme zaten uygulanmadığı için 6.284 sayılı kanun bir şekilde eksik uygulandığı için biz bu noktada olduğumuzu iddia ediyoruz. Benzer süreci pek çok saldırı durumunda örgütlediler kadınlara dönük. Bu şekilde toparlayabilirim sanırım burayı.
Şimdi Esra bir gazete haberi attı da Doğru Haber diye gerici olduğunu tahmin ettiğim bir gazete. Burada şey diyor, İstanbul Sözleşmesi yüzünden 750 bin erkek evden uzaklaştırıldı. Ve bunu böyle şey olarak hani kötü bir şey oldu. Yani ne demeye çalışıyor? Dayak atma özgürlüğü istiyoruz biz kadınlara. Ya da kadına şiddet uygulayıp evde, aynı evde devam etme özgürlüğü istiyoruz gibi bir talepleri var anladığım kadarıyla bunların.
Aynen öyle. Ya örneğin bir akademisyen vardı. Bu zannederim Yeni Akit TV'de bir programda işte 13 yaşındaki kız çocukları şeydir, süper kadındır gibi bir laf etmişti. Hala da görevinde bu arada bildiğim kadarıyla. O örneğin mesela bu gündemle ilgili şey demiş. İlkeleri Kur'an'dan almak lazım. İşte erkeklerin aile reisi olabilmesi hakkını geri getirmek lazım. Elimizden bu alındı gibi bir argüman var. Aynen öyle. Şu an bunu da diyemiyorlar bu arada. İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği çok meşru olduğu için kendi içlerinde de bir tartışma var bu konuda. Hani bizi çok ilgilendirmemekle birlikte belli kadın vekillerin özellikle işte sözleşmenin yeniden düşünülmesi, yeniden değerlendirilmesi gibi bir tepki ortaya koyduğu söyleniyor. Yani sonuçta gerçekten şiddet uygulama özgürlüğü talep ediyorlar. Bunu açıktan söyleyemiyorlar ve LGBT'yi gündemini buna bahane ediyorlar esasen. Böyle bir durum var ama bugün İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılsın, taraf olmaktan vazgeçilsin ya da belli maddeleri uygulanmasın dendiği zaman ben açıkça kadına yönelik şiddet uygulamak istiyorum, failleri aklamak istiyorum, cezalandırmak istemiyorum. Bunun gibi bir irade beyanı yapılmış oluyor. Bu çıkış sürecinin en açık anlamı bu şekilde.
Ya ben şöyle bir ekle bir soru sorabilirim. Az önce şeyi vurguladım. Kadına yönelik şiddeti İstanbul Sözleşmesi arttırdı gibi bir argümanı var. Gericilerin diye bir vurgu yaptın esasında. Çözüm olmadı gibi bir şey söylüyorlar. Ya bu tarz meselelerde şöyle bir durum olabiliyor bir yandan da. Hani ya sonuçta bu tarz yasaların varlığı, bir yasal zeminin varlığı bildirilen olay sayısını arttırıyor doğalında. Şimdi siz bunu suç olmaktan çıkartırsanız bir şeyi, bu bildirilmeyecek. Örneğin 750 bin erkek yazıyordu evinden uzaklaştırılan. Belki bunlarla ilgili bir şikayet dahi gelmeyecek çok önemli bir kısmıyla ilgili. Ve cidden işte aile içi şiddet istatistiklerini çok başarılı bir şekilde bunu suç olmaktan çıkararak düşürmeniz mümkün olacak. Çünkü istatistiği tutulabilir, görülebilir bir şey olmaktan çıkacak. Böyle bir durum var mı buradaki sayılarda? Hani bunun suç olması artık cezalandırılabiliyor olması esasında görünür sayıyı arttırıyor mu?
Ya bu doğru. Evet, yani bir şekilde yani yasal kazanımlara dönük mücadelenin sürmesi bildirilme durumunu arttırdı bir şekilde vakalarda. Hani artışın bir sebebi de bu ama hala yapılan araştırmalarda şeyi görüyoruz düşülen notlarda. Yani açıkçası Türkiye'de kadınlar hala işte faile ekonomik bağımlılıktan dolayı işte bir şekilde damgalanma korkusundan dolayı belli bölgelerde dil yetersizliğinden dolayı hukuka güvensizlikten dolayı hala şiddeti bildirmiyor. Yani hem bildirimin çok arttığını söyleyebiliriz bugün bir şekilde kadın mücadelesinde gelinen nokta anlamında ama bildirilmeyen vakalarda hala çok yüksek. Bunun İstanbul Sözleşmesi'ni ilgilendiren yanı şu: İstanbul Sözleşmesi taraf devletlere şiddetle ilgili ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili verileri tutma yükümlülüğü ve şeffaf bir biçimde ilan etme yükümlülüğü yüklüyor. Türkiye'de ise çok uzun zamandır resmi bir kanaldan kadına yönelik şiddet verilerini biz elde edemiyor durumdayız. Belli sivil toplum örgütlerinin açıkladığı veriler var. Onlar üzerinden yorumlar yapabiliyoruz. Şu noktadadır, bu noktadadır diye. Sözleşme bir kere böyle bir yükümlülük getiriyor. AKP bu sözleşmeden çıkma niyetiyle aslında böyle bir yükümlülükten kurtulmak istiyor bir taraftan. Zaten uygulamadığı bir sözleşme var ama bir şekilde herhangi bir saldırıda bulunduğunda İstanbul Sözleşmesi'ni, iç mevzuatımıza işte uygun şekilde aktarılmış bir sözleşmeyi ihlal ediyorsun diye bir cevap alıyor kadınlardan. Bu yükü de sırtından atmak istiyor bir şekilde. Eğer doğru anladıysam soruyor.
Evet, teşekkürler yanıtın için. Ercan, senin bir sorun var mı?
Ya benim şu an bir sorum yok. Ezan okunurken yakalandım da. Pencereyi kapatmaya çalışıyordum. Yayına müdahale etmesin diye. Ya peki belki biraz daha vurgulamak iyi olabilir. Yani bu tarz gerici saldırılar artarak devam ediyor. Bunun yani şeyle ilişkisi açık. Türkiye'de laikliğin tasfiye edilmesiyle beraber aslında eşitlik fikrinin bu anlamda aydınlanma düşüncesiyle bağlantılı ortaya çıkmış. Eşitlik fikrinin de ortadan yavaş yavaş en azından kaldırıldığı. Bunun elbette bu alana da yansıması olacak. Buna karşı bütünlüklü olarak nasıl bir çıkışı, nasıl bir karşı koyuşu, nasıl bir mücadele pratiğini öngörüyoruz? Nasıl bir şey? Aslında neye ihtiyacımız var? Biraz bunu sorayım. Ya AKP ne yapacak? Neye? Bunun motivasyonu ne? Kaynakları ne? Ona dair aslında çok hızlı bir şekilde netleşebiliyoruz. Ama karşısına nasıl çıkacağız? Bu konuda hep belli sorularımız, sorunlarımız olabiliyor. Buna dair hani tam olarak olmasa da neler önerebilirsin? Öyle bir şey sormuş olayım.
Yani burada şöyle bir şey vurgulanabilir. Sen de hani çok doğru bir şekilde söyledin. Bir şekilde kadına yönelik şiddet sorunu da, eşitsizlik sorunu da aslında tarihsel bir kavga başlığı. İşte günümüzdeki yansımaları işte yasal kazanımların geri alınması vesaire üstünden görünüyor. Tekil tekil şiddet vakaları üstünden görünüyor. Ama bir şekilde sonuçta kadınların ezilmesinin bir tarihi var. Ve bu tarih gözetildiğinde yine tarihsel bir kavga verilmesi gerekiyor bir şekilde. Yani mevcut düzenin sınırlarını aşan bir mücadele gerektiriyor bu iş. Ama kısa vadedeki mücadelemizin anlamı şu olabilir yine bir strateji olması açısından. Bu yasal kazanımlara sahip çıkmak, bir şekilde AKP'nin işte gerici siyasetini reddetmek, laiklik üzerinden örgütlenmiş taleplerle bir şekilde AKP'nin gerici saldırıları karşısına çıkmak, kadın hareketinin gündemine bunu sokabilmek bir şekilde bize kısa vadede kazandıracak, şöyle bir şey kazandıracak. Mücadele edenlerin mücadele edebileceği zemini korumuş olacağız biz. Ve güncel hayatta da kadınlar için kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz. Bunları korumaya devam edeceğiz. Ya kadın hareketinin şöyle bir şeyi ne yazık ki olamıyor. Çok parçalı bir yapısı olduğu için ortak bir stratejisi, ortak bir söylemi her zaman olamıyor ama çok güçlü bir eylemsellik devam ettiği için belli noktalarda buluşulabiliyor. Bunlardan biri İstanbul Sözleşmesi oldu bizim açımızdan. Gericilik karşıtı bir gündemde bütün kadın hareketinin ortaklaştığı bir ve cevap ürettiği bir nokta olabildi. Tersinden bugün şeyi de söyleyebiliyoruz. Yani bugün kadına yönelik şiddet dediğimiz zaman, eşitsizlik dediğimiz zaman bunun gerici karakterli bir saldırı olduğu bir şekilde hem mücadele eden özneler açısından fark edilebilir konumda artık böyle söylenebilir. Hem de mücadele eden kadınlar, tekil tekil hayatında bu saldırıları hisseden kadınlar da bunu fark ediyor ve özgürlük talebinde somutluyorlar örneğin bu laiklik talebini bir şekilde. Bir şekilde o yüzden gündemine girebildiğini söyleyebiliriz kadın hareketinin laiklik mücadelesi ama bunda ısrar etmek gerekiyor. Çünkü belli anlamlarda hem AKP'nin bir şekilde dikkat dağıtıcı, manipüle edici etkisi kadın hareketini de dağıtabiliyor. Bir taraftan da sonuçta kadın hareketi talepler üzerinden hareket eden bir siyasete sahip. uzun erimli amaçları yok aslında. Hiçbir zaman tarihsel olarak olmuş değil. Biz ama gerçekten bir kurtuluş hedefliyorsak bir şekilde hattımızı laiklik talebi üzerinden, gericilik karşıtlığı üzerinden ve bu sistemi aşacak bir mücadele, uzun erimli bir mücadele üzerinden örgütlemek zorundayız. Kısa vadede dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi üzerinden de bir şekilde bir direniş hattı örgütleyecek kadınlar. Hani bu noktada ön almaya çalışılıyor şu an. Bir şekilde AKP'nin hani saldıracağı noktaya gelmeden bunu tartışmaya bile açamazsın şeklinde bir çıkış yapılacak önümüzdeki günlerde pek çok ortak mücadele platformu kadın örgütü bu doğrultuda eylem çağrıları yapıyor. Biz de bunların içinde olacağız. Ya bizim bütün kadınlara da çağrımız bir şekilde bu somut mücadele zeminini korumak için bugünden direnmeye, dayanışmayı sürdürmeye devam etmek olabilir.
Teşekkür ederiz Şeyda. Devrim, senin ekleyeceğin bir şey var mı?
Yok, teşekkürler Şeyda yanıtların için.
O zaman dinleyicilerimize de İstanbul Sözleşmesi'ne ve kadın haklarına, kadınların Türkiye'deki kazanımlarına saldıran gerici barbarlığa karşı hep birlikte mücadele çağrısı yaparak programı sonlandırmış olalım. Şeyda, senin ekleyeceğin bir şey varsa son olarak lütfen buyur, ondan sonra kapatalım.
Yok, teşekkür ederim herkese. Ben de.
Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşürüz, iyi akşamlar.